Tarihe baktığımızda Müslümanların 3-5 yüzyıl evveline kadar genelde gayrimüslimlerden daha üstün, gerek teknolojik gerek maddi servet yönüyle ileride olduğunu görmekteyiz. Ama daha sonra bu teknoloji yarışında Batı daha öne geçti ve şu anda da önde görülmeleri devam ediyor. Bediüzzaman'a Şark'taki aşiretler arasındaki seyahatinde bunu da soruyorlar. Diyorlar ki, eskiden İslamlar zengin, onlar fakir idiler. Şimdi her yerde kaziye bilakistir. Yani eskiden Müslümanlar zengin, onlar fakirdi. Şimdi durum tersine döndü. Hikmeti nedir? El cevap, iki sebebini biliyorum. Birincisi, leyse lil insan illa ma sa'a. Necm suresinde geçen bir ayet, insan için ancak çalıştığı vardır. Bu Ferman-ı Rabbani'den müstefat olan meyelan-ı say. Yani bu Rabbani ferman, Allah'ın emri bizi çalışmaya meylettiriyor. Madem insan için ancak çalıştığı var, öyleyse çalışalım. Bu mesajı bize veriyor. El-Kâsibu bu Habibullah. Hadis-i şerif, yani çalışıp kazanan kişi Allah'ın sevdiği kişidir. Ferman Nebevi'den müstefat olan şevki kesp. Bu hadis-i şerif de kazanmaya bizi şevklendiriyor. İşte bu çalışmaya olan meyil, kazanmaya olan şevk, bazı telkinat ile o meyelan kırıldı ve o şevk de söndü. Bazı telkinat derken, dini anlatan bir kısım zevat, gerek ehli ilimden, gerekse tasavvuf erbabından. Bunlar işte dünya cifedir, dünya fanidir, işte değmez gibi. Bu şekilde çalışmayı bir nevi önleyebilecek, insanları daha çok hep maddi yönden ibadete sevk edecek telkinatları olmuş. Halbuki yani dünyaya çalışmak da madem ki dünyadayız, o da bir görevimiz ve ibadet diyoruz ya, ibadet sadece böyle namaz kılmak, oruç tutmak değil. Zengin bir insanın fabrika açması, orada insanların rızkına vesile olması, bir şeyler üretebilmesi, bunlar da bir ibadet olarak görülmeli. Yani tek başına çalışmak ibadettir, belki havada kalabilir ama sen Allah'a ibadetini yapıyorsan, yapmış olduğun dünyevi çalışma bu da bir ibadettir. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Ama diyelim ki hadiste dünya cife, dünya bir laşe gibidir, leş gibidir ve talibuha kilap ve buna talip olan da köpeklerdir. Var, böyle rivayetler de var. Ama bunu yorum yapmadan tek taraflı verecek olursak pek çok Müslüman öyleyse bu dünyaya çalışmayalım gibi, böyle bir telkin gibi bunu görebilir. Bediüzzaman risalelerinde dünyanın üç ciheti olduğunu söylüyor. Bunlardan birisi Allah'ı bize tanıtması, Allah'ın isimlerine aynı olması. İkincisi hadis-i şerifte ifade edildiği üzere ahiretin tarlası olması. Bu iki yüz güzel, bu iki yüze çalışmak gerekir. Bir de ehli dünyanın melabegahı, oyun, eğlence, fani olan kısım. Yani dünyanın kötü olan yönü var, doğru. Ama dünyada çalışmanın gerektiği yerler de mutlaka var ve bir Müslüman çalışmalı. İşte zira ilahi kelimetullah şu zamanda maddeten terakkiye mütevakkıf olduğunu bilmeyen. Bu Bediüzzaman'ın güzel tespitlerinden birisi. Bu zamanda ilahi kelimetullah maddeten terakkiye mütevakkıftır. İlahi kelimetullah Allah'ın dinini yüceltmek. Yani bu din Allah'ın ve biz Müslümanlar olarak Allah'ın bu dinini dünyanın her tarafına ulaştırmakla görevliyiz. Yani dinde böyle bir tebliğ de var. Başkalarına bu nimeti aktarmak da var. Yani zorla Müslüman yapmak yok ama insanların dinini öğrenmelerini sağlamak var. Din tebliğ edilmeli. Ama bunu yaparken maddeten güçlü olacağız ki bunu yapabilelim. Yani diyelim ki din temiz olun diyor. Kirli insanlar olarak Müslümanlar kirli olsa dinin temizliğini nasıl anlatsınlar? Ve din işte zengin olanlar fakir olanlara zekat versin diyor. Sadaka versin diyor. Müslümanlar zengin olmazsa bu emri nasıl yerine getirecekler? Öte yandan diyelim ki biz dünya insanlarına desek ki İslam dini maddi manevi terakkiyi tazammun ediyor. Ve İslam yaşandığında insanlar hem maddeten ilerler hem de manen ilerler. Bunu söylediğimizde pek çok gayrimüslim bunu üzerinizde bir gösterin, siz de bir görelim deme hakkına sahiptir. Ve İslam dünyası bu noktada sicili çok da iyi değil. Yani İslam dünyasında işte maddi yönden, teknolojik yönden geri kalmak 3-400 yıldır görülen bir durum. Böyle olunca biz Allah'ın dinini tebliğ etmek istediğimizde maddi yönden geri kalmışlığımız önümüzde bir perde oluyor, bir engel oluyor. Allah'ın dinini çok geniş kitlelere yaymak istiyorsak ki elbette isteriz, bunun yolu ilerlememizden geçiyor. Maddeten ilerleyeceğiz ki o zaman diğer insanlar bize gıptayla baksın. Ha bunlar Müslüman, demek Müslümanlık onları manen ilerlettiği gibi maddeten de ilerletmiş. Bunu onlara söyletebilmek gerekir. Ve dünya min haythu hiye mezratul ahira cihetiyle kıymetini takdir etmeyen, yani dünya ahiretin tarlası, bu cihetle dünya nefret edilmeye değil, aşık olmaya layıktır. Dünya madem ahiretin tarlası, bu yönüyle dünyaya çalışmak güzeldir. Ve kurun-u vusta ile kurun-u uhranın ilcaatını tefrik eylemeyen. Kurun-u vusta orta çağ, kurun-u uhra son dönem, son çağ gibi. Ve kurun-u vusta da mesela orta çağda ecdadımız ok ile, mızrak ile savaşını yaptı ve galip de geldi. Ama gün geldi İstanbul'u kuşattık. Ok ve mızrakla İstanbul'u fethedemezdik. Fatih Sultan Mehmet o günün şartlarına göre en ileri bir teknoloji olarak şahi toplarını döktürdü ve o şekilde bir çağı kapattı, başka bir çağı açmış oldu. Ve hani Köroğlu'nun bir ifadesi var ya, tüfek icat oldu, mertlik bozuldu, eğri kılıç kında paslanmalıdır. Bu önemli bir nokta. Yani eski zaman tarzında olsa Müslümanlar olarak biz yine güçlü oluruz. Bedenen de güçlü olur. Ve savaş gibi durumlarda korkmayız. Ve cesaretle düşmanın üzerine gideriz, galip de geliriz. Ama şu an savaşlar öyle olmuyor. Mesela İkinci Dünya Harbi'ni bitiren durumu düşünecek olursak, işte gökyüzünde uçak, atom bombası var. İşte bir bomba Nagasaki'ye atılıyor, bir bomba Hiroşima'ya atılıyor ve Japonlar teslim olmazsa bunun arkası da gelecek. Bu havayı veriyorlar ve Japonya teknolojide ileri olmasına rağmen Amerika'nın karşısında mağlup oluyor ve tamam teslim olduk demek durumunda kalıyorlar. Böyle olunca yani günümüz şartlarında İslam nasıl tebliğ edilir, günümüzün şartlarını bilmek lazım ve Müslümanlar olarak güçlü olmak gerekiyor. Bu aynı zamanda Kur'ani bir emirdir. Allah-u Teala bize buyuruyor ki اَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوْوَ Düşmanlarınız için yapabildiğiniz kadar, gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın. وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ Ve savaş atları hazırlayın. Savaş atları zamanında doğrudan at. Ama günümüz şartlarında tanklar, filolar ve elhamdülillah son zamanlarda ülkemiz savunma sanayinde epey ilerledi. ve işte İHA, SİHA gibi teknolojilerde dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi oldu. Ve ona göre de itibarı arttı, kuvveti arttı. Demek ki günümüz şartlarında kuvvet nasıl elde edilir onu bilmek ve ona göre hazırlıklı olmak gerekiyor. Ayetin devamında "Türhibune bihi aduvallah ve aduvvakum" diyor. Yani siz bu kuvvetle hem Allah düşmanını hem de kendi düşmanınızı korkutursunuz. Yani bizde en modern silahlar olmalı. Bu illa düşmanı yok etmek için değil. Caydırıcı bir güç olarak. Yani maksat insanları öldürmek değil, yaşatmaktır. Ve maksat kafirleri öldürmek değil, yapabiliyorsak İslam'a girmelerine yardımcı olmaktır. Bu da tabii zorla değil. Zorla İslam'a sokmak olmaz. Ama sizden gördüğü insanlık, sizden gördüğü muamele, Müslümanlarda gördüğü güzel ahlak, bu gibi şeyler onları İslam'a ısındıracaktır. Ve birbirinden gayet uzak, biri mezmum, biri memduh olan, tahsil ve kesbte olan kanaat ile mahsul ve ücretteki kanaati temyiz etmeyen. Yani kanaatın iyi olanı var, iyi olmayanı var. Elden gelen çalışmayı yapacağız, sonucuna kanaat edeceğiz. Bu güzel. Ama hiçbir çalışma yapmadan, kaderimizde ne varsa o olur. Bu şekildeki bir kader anlayışı, bir kanaat anlayışı yanlış. Ve insanımızın bir kısmı bunu bilmiyor. Bilmediğinden dolayı da çalışmıyor. Yani diyelim ki üniversite sınavlarına hazırlanan bir delikanlıya soruyorsunuz, işte nereyi düşünüyorsun? Hocam diyor ya neresi olursa, nasibimizde varsa gireriz. Burada tabii nasibimizde olana girilecek, bu doğru da, ama çalışma itibariyle de böyle uzun bir çalışma dönemi, uykusuz geceler, yani çalışmanın hakkını vermek de gerekiyor. Ve o zaman o insan daha iyi bir yeri beklemeye hakkı olur. Ve birbirinden nihayet derecede bait, uzak, hatta biri tembelliğin ünvanı, diğeri hakiki ihlasın sadefi olan iki tevekkülü. Ki biri meşiyetin muktizası olan esbab arasındaki nizama karşı temerrüt hükmünde olan tertib-i mukaddemattaki bir tevekkülü tembelhane. Diğeri İslamiyet'in muktizası olan netice itibariyle gerdandağda-i tevfik olarak vazife-i ilahiyeye karışmamakla tereddüb-i neticede müminane tevekküldür. İkisini birbiriyle iltibas eden. Bu da işin tevekkül yönü. Tevekkül de iki türlü olur. Birisinde hiçbir çalışma olmadan neyse o, nasibimiz neyse tevekkül ediyoruz demek. Bu tevekkülen tembeliyen, tembelcesine bir tevekkül. Halbuki İslam'ın muktizası olan çalışacaksın, elden gelen gayreti göstereceksin, neticeye o zaman tevekkül edeceksin. Aslında dinimizde bu ölçüler belli. Mesela diyelim hasta olduğumuzda Allah dilerse beni iyileştirir. Bu tembelce bir tevekkül olur. Doğru, Allah dilerse seni iyileştirir. Ama Peygamberimize soruluyor. Ya Resulallah, hasta olduğumuzda tedavi olalım mı? Peygamberimiz evet olun diyor. Allah hiçbir dert indirmemiştir ki dermanını da indirmiş olmasın. Öte yandan yine Peygamberimize soruluyor. Ya Resulallah, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim, bağlamadan mı tevekkül edeyim? Peygamberimiz "Yakıl heva tevekkül." Yani deveni bağla, sonra Allah'a tevekkül et. Demek ki sebeplere müracaat fiili bir duadır. Böyle bir duayı yapmak lazım. Bunu yaptıktan sonra tevekkül edeceğiz. Ve ümmeti sırrını teferrüs etmeyen. Ümmeti, ümmetim anlamında. Peygamber Efendimiz ehli keşfin keşfen gördüğü üzere dünyaya geldiğinde ümmeti demiş. Ya Rabbi ümmetim demiş. Diğer alemde mahşer meydanında peygamberler bile bir nevi kendilerini düşünecek bir durum yaşadıklarında Peygamber Efendimiz yine ümmetim ümmetim diyecek. Bunun bize verdiği bir mesaj var. Yani kendimiz için çalışmamak, ümmet için bir gayret içinde olmak. İşte bunu anlamak lazım, anlamayan. Ve hayrun nas men yenfa'un nas. İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Hikmetini anlamayan. Hadis-i şerif, bakın sadece mümin olarak da değil, insanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yani diyelim Müslümanlar olarak biz teknolojik bir şeyi ortaya koyduğumuzda, kıyamete kadar bundan istifade edildiği sürece biz bundan sevap kazanırız. İbadet sadece namaz, oruç bunlara has değil. Bediüzzaman muhakematta ma teessüf diyor. Biz İslam'ın zahirine, kışrına bakıp aldandık. İslam'ın zahiri işte bir yönüyle ibadeti çok dar bir çerçevede düşünmek. İbadet denildiğinde işte namazını kıl, orucunu tut, zekatını ver. Tamam, dinin senden istediği bu. Evet, din bizden bunları istiyor ama daha ilerisini de istiyor. Çalışmak, başarılı olmak, sahamızda diğer insanlara faydalı olmak. Bütün bunlar da diğer ibadetlerimizi yapmak şartıyla bunlar da bir ibadettir. Bunları anlamayan bazı adamlar ve bilmeyen bir kısım vaizlerdir ki o meyelanı kırdılar, o şevki de söndürdüler. Yani burada nazara verilen esaslar gayet kuvvetli. Yani Allah Rahman'dır. Rahman ismiyle mümin kafir ayırmadan rızkını veriyor. Ve Allah bize buyuruyor ki insan için ancak çalıştığı var. Burada da mümin kafir ayrımı yapmıyor. Kafir de çalışsa yaptığının karşılığını görecektir. Öte yandan Peygamberimiz kazanmaya teşvik ediyor. İşte kazanan kimse Allah'ın sevdiği kimsedir. Bunu bize bildiriyor. Öte yandan yine Peygamberimiz dünya ahiretin tarlasıdır diyor. Evet, Müslümanlar olarak kanaat edeceğiz ama çalıştıktan sonra kanaat edeceğiz. Müslümanlar olarak tevekkül edeceğiz ama sebeplere teşebbüsten sonra tevekkül edeceğiz. Öte yandan nefsi nefsi demek uygun değil. Sırf kendimiz için yaşamak uygun değil. Ümmeti ümmeti diyeceğiz. Ümmete faydalı olmaya çalışacağız. İşte bunları bilmeyen bir kısım vaizler dünya şöyle kötü, dünya şöyle fani gibi bunları anlatmışlar. Anlatınca da insanların çalışmaya olan meyli zayıflamış, kazanmaya olan meyilleri, şevkleri azalmış ve bu şekilde bir gerileme, gerilemenin fikirsel bir altyapısı meydana gelmiş. İkinci sebep, yani Müslümanlar eskiden zengindi, şimdi fakir ama gayrimüslimler eskiden fakirdi, şimdi zengin. Neden böyle oldu? Bunun iki sebebi var dedi. Birincisini anlattı. İkinci sebep, biz gayri tabii ve tembelliğe müsait ve gururu okşayan imaret maişetine el atıp belamızı bulduk. İmaret memuriyet. Memuriyet derken en düşük seviyedeki memuriyetten tutun, ta daire başkanlığı gibi, valilik gibi oralara da bakan yönleri var. Bunların hepsi neticede bir memuriyettir. Ve Bediüzzaman memuriyetin gayri tabi olduğunu söylüyor. Tabiata uygun değil ve tembelliğe müsait. Yani insan memur olduğunda işte hani salla başı, al maaşı gibi bazıları öyle vicizeler de üretiyorlar. Tembelliğe müsait ve gururu okşayan, yani memur olan birisi devletin gücünü arkasında görüyor. Ben devlet memuruyum. Böyle bir havalılık içinde olabiliyor. Biz diyor buna yöneldik ve belamızı bulduk. Sual, yani nasıl? Yani memuriyetten nasıl bir felaket çıkar? El cevap. Maişet için tariki tabii ve meşru ve zihayat sanattır, ziraattır, ticarettir. Bu önemli bir ekonomi dersi aynı zamanda. Yani geçimi sağlamak için fıtri olan yol, meşru olan ve hayattar olan yol sanat, ziraat, ticaret. Yani insanlar bir sanatla meşgul olur, bir üretimi olur Sanat derken sanayi aynı kökten gelir. Sanayiyi de içine alan bir ifade. Ve bu üretimin neticesinde pek çok geliri olur. Bir de ziraat, topraktan elde edilen mahsul ve hayatımız, maddi hayatımız o ziraatle karşılığını buluyor ve hayatımız devam ediyor. Bir de ticaret. Ticarette almak, satmak var ve çok büyük karlar da elde edilebiliyor. Gayri tabii ise memuriyet ve her neviyle imarettir. Yani fıtri olmayan memurluk ve emirlik. Yani kaymakamlıktan ta üst düzey idareciliğe kadar. Bence imareti ne nam ile olursa olsun medar-ı maişet edenler bir nevi cerrar ve aceze ve seheledir. Fakat hilebaz kısmında. Yani memuriyeti ne nam ile olursa olsun geçim kaynağı edenler bir nevi cerrar. Cerrar yani başkasından bir nevi geçinmek. Başkasından isteyip onunla geçimini sağlamak. Yani memurlar da tabii lazım, o yanlış anlaşılmasın. Elbette her devletin memurları da olacaktır. Buradaki değerlendirme bir bütün olarak bakıldığında. Yani Müslümanlar memurluğa yönelmişler. Gayrimüslimler Osmanlı ülkesinde sanat gibi, ticaret gibi oraya yönelmişler. Böyle olunca onlar alıp başına gitmiş. Asıl para oralarda dönüyor ve ilerlemişler. Memurun belli bir maaşı vardır. O maaşla da ne kadar ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve üretim olarak pek de üretime yönelik değil, işleri idare etmeye yönelik bir durum. Böyle olunca bunu esas kabul edenler, sırf memuriyeti böyle esas kabul edenler bir nevi cerrar, başkasından geçiniyor. Aceze ve seale, yani bir nevi dilencilik gibi, hem de hilebaz kısmında. Peki bunun hiç mi yeri yok? Ya memuriyet olmadan da hayat olmaz ki. Bence memuriyete veya imarete giren yalnız hamiyet ve hizmet için girmelidir. Yoksa yalnız maişet ve menfaat için girse bir nevi çingenelik eder. Altta da diyor ki ey memurlar, eski Said'in 45 sene evvel söylediği bu sözünden gücenmeyiniz. Yani memuriyete girilmez değil, girilir. Hamiyet namına girmek, hizmet, insanlara hizmet etmek için girmek lazım. Hizmet derken hadiste şöyle geçiyor. Seyyidul kavm hadimuhum. Bir kavmin efendisi onlara hizmet edendir. Devlet dairelerinde görev yapanlar da gelen vatandaşın hizmetini görecek. Yoksa hava atmak için oralara gelmek, o niyetle memuriyeti tercih etmek uygun bir şey değil. Hikaye yolu şöyle bir şey anlatılır. Microsoft'un bir ilanı çıkmış, hizmette alınacak. Müracaat edenlerden birisi bu şeyde mülakatta başarılı oluyor ve onu alacaklar. Demişler şu kişisel bilgilerini de doldur, seni alıyoruz. Orada e-mail kısmını boş bırakmış. Demişler e-mailin yok mu? Demişler o da demiş yok. Demişler e-mail olmayan birisi Microsoft'ta çalışamaz ve almamışlar. Başkasını almışlar. Aradan yıllar geçiyor. Bu kişi hangi işlere girmişse girdiği işlerde başarılı olmuş. Yani ticaret gibi işlere girmiş ve Amerika'nın önde gelen zenginlerinden birisi haline geliyor. Ve bir gazeteci bununla röportaj yapıyor. Ve uzun bir röportaj. İşte onun başarısının sırları falan konuşuluyor. Ve gazeteci, röportajı yapan diyor ki, efendim diyor ben bunları toparlayayım, size mail olarak göndereyim. Siz bir inceleyin. Eklememi çıkarmamı istediğiniz şeyler olursa bunları bana bildirirsiniz e-maille. O da demiş ki benim e-mailim yok. Adam şaşırmış. Hayret demiş, sizin gibi Amerika'nın önde gelen iş adamlarından birisinin nasıl e-maili olmaz? O da demiş ki ya e-mailim olsaydı şimdi Microsoft'ta hizmetli olarak çalışıyor olacaktım. Yani bu adam bakın ticarete girmiş ve Amerika'nın önemli zenginlerinden birisi haline gelmiş. Ticarette bu noktada insanların önü açık. Evet, iflas da edebilir, o ayrı mesele. memuriyette garanti bir gelir var. Ama asıl para ticarette dönüyor ve işte sanatta, sanayide dönüyor. Oralarda ilerleyenler asıl malı onlar götürüyor. Peki memuriyete girmeyelim mi? Memuriyete de hamiyet ve hizmet için girilir. Yani diyelim ki ben bu vatan evladına öğretmen olarak yardımcı olmak istiyorum. Gelecek nesilleri kaliteli yetiştirmek istiyorum. Bu niyetle öğretmen olmak gayet güzeldir. Memuriyettir ama çok ulvi bir meşguliyettir. Bunları yapmak lazım. Öte yandan kaymakam olmak, vali olmak, kaymakam olayım, vali olayım, halka üstten bakayım. O niyette değil. Kaymakam olayım, vali olayım, milletime hizmet edeyim. Bu manada amiriyet, memuriyette elbette yeri var. Ama sadece maişet ve menfaat için girilse bu uygun bir şey değil. İnce bir nokta. Yani nasıl ince bir nokta? Mesela bir öğretmen maaş için sadece öğretmen olmayı düşünse çok da faydalı olamaz. Hatta ben bazı öğretmenlerden duydum. Ya bu maaşa bu kadar öğretmenlik yapılır diyor. Çok da fedakarlık yapmıyor. Halbuki hizmet için öğretmenliğe giren birisi parayı pek de gözü görmez. Ve asıl olarak geleceğin nesillerini yetiştirmeye odaklanır. Böyle olunca çok da faydalı olur. İşte memuriyet fil cümle yani kısmen ve askerlik bil cümle yani tümüyle bizde olduğu için servetimizi israf eline verip neslimizi etrafa saçıp zayi ettik. Yani Osmanlı'nın son döneminde memuriyet ekseriyet itibariyle Müslüman tebaada idi. Askerlik ise tümüyle Müslümanlarda. O zaman ticaret alanı, sanat, sanayi alanı gayrimüslimlere bırakılmış oluyor. Ve böyle olunca bizimkiler cephede savaşta hayatını kaybederken diğerleri cephe gerisinde ticaretini, sanatını, sanayisini devam ettiriyor ve köşeyi dönüyorlar, zengin oluyorlar. Eğer öyle gitseydi biz de elden giderdik. İşte onların asker olması zarurete yakın bir maslahat-ı mürseledir. Yani gayrimüslimler askeri olarak alınabilir mi? Evvelinde böyle bir soru da vardı. Ya evet askeri onlar da alınır. Ve zarurete yakın bir maslahat var. Yani maslahat da dinin kurallarından birisi. Mezhepler arasında gerçi farklılıklar var. Ve özellikle Maliki mezhebi maslahatı nazara alıyor. Hem de mecburuz. Mesalih-i mürsele ise İmam-ı Malik mezhebinde bir illet-i şer'iyye olabilir. Yani Maliki mezhebinde Mesalih-i mürsele yani bir işte maslahat varsa dinin naslarına da aykırı değilse esas olarak kabul ediliyor. Bazı nasların böyle zıttına gibi de görülse maslahat yönüyle evet günümüz şartlarında bunu yapmak uygundur denilebiliyor. Demek ki bizler dinin esaslarını iyi bilsek aslında dinin esasları bizi dünyevi noktadan da zenginliğe ulaştırır, terakkiye ulaştırır. Ama bazı kimseler, özellikle dini anlatma durumunda olanlar, tek yönlü anlatırlarsa, iyi bir yorum yapamazlarsa, insanların çalışmaya olan şevklerini söndürebiliyorlar. Bu da Müslümanların dünyadan ele tek çekmesine sebebiyet veriyor ve bu da geri kalmalarına yol açmış oluyor.